Yuhanna 1. bölüm 1. ayette, "Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı" diye yazar. İncil'in Yuhanna bölümü Rab İsa Mesih'i şu üç çarpıcı tümceyle tanımlamaktadır. Her şeyin başlangıcından önce tanrısal söz vardı. Tanrısal söz Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı neyse tanrısal söz oydu. Tanrısal söz ya da eski terimiyle kelam, Rab İsa Mesih'in en yüksek ve en derin ünvanlarından birisidir. Bu sözcüğün gerçek anlamını belirleyebilmek hiç de kolay değildir. İsa Mesih'in Yunan felsefesinin logosu olmadığı açıktır. Tersine İsa Mesih Yahudilerin kutsal yazılarında geçen memnadır. Tanrısal sözün eski antlaşmada nedenli önemli olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Örneğin Rabbin İbranice'deki adlarından biri olan Yahve adı insanlar tarafından hiçbir zaman telaffuz edilmez, ağza alınmazdı. Bu öylesine kutsal bir isimdi ki kutsallığı nedeniyle hiç kullanılmazdı. Ama işte bu kişi tanrısal söz ya da kelam dediğimiz kişiydi ve kendisi hakkında eski antlaşmada söylenen bütün özelliklere sahip olarak burada başlangıçta olan kişi olarak tanıtılmaktadır. Bu başlangıç sözcüğü aynı zamanda kutsal kitabın ilk sayfasının ilk sözcüğüdür. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Her ne kadar bu başlangıcın tarih olarak ne zaman olduğu konusunda herhangi bir kimsenin doğru ve gerçek bir açıklamada bulunabileceğine inanmıyorsam da bu tarihin hangi tarih olduğunun bilinebileceği düşüncesindeyim. Husserl'in kitabında dediği gibi başlangıcın İsa Mesih'ten önce 4004 yılı olduğunu söylemek tam bir saçmalıktır. Öyle inanıyorum ki başlangıç bundan milyarlarca yıl öncesine kadar geri gitmektedir. Unutmayalım ki burada gücü her türlü sınırın ötesinde olan sınırsız ve sonsuz bir Tanrı'dan söz etmekteyiz. Eğer yaratılış olayına geri gidecek olursanız onun orada bulunduğunu, var olduğunu görürsünüz ki burada da zaten aynı şey söylenmektedir. Başlangıçta ya da her şeyin başlangıcından da önce tanrısal söz yani kelam vardı. Dikkat ederseniz burada tanrısal söz vardır demiyor ama vardı diyor. Burada geçen vardı sözcüğü tanrısal sözün başlangıçta yaratıldığı ya da ortaya çıkarıldığı anlamında değildir. Vardı sözcüğü Dr. Lenske'nin görüşüne göre gramatik olarak geçmişteki şimdiki zaman kipinde bir sözcüktür ve bir süreklilik ifade eder. Buna göre başlangıçta tanrısal söz vardı ya da tanrısal söz her şeyin başlangıcından önceydi. Ne kadar zaman önceydi bu konuda istediğiniz kadar önceye gidebilirsiniz. Kutsal kitap başlangıçta Tanrı'nın göğü ve yeri yarattığını söyler. Yaratılış 1. bölüm 1. ayette. Tanrı göğü ve yeri yarattığı zaman mı var olmuştur? Hayır. O daha hiçbir şey yaratılmadan önce dahi zamansız çağlar öncesinde vardı. Buna isterseniz milyonlarca yıl, isterseniz milyarlarca yıl öncesi diyebilirsiniz. Ama burada şunu açıkça belirteyim ki daha gök ve yer yaratılmadan milyarlarca yıl öncesinde dahi tanrısal söz yani Tanrı'nın kendisi vardı. Ve bu tanrısal söz bizi ve tüm evreni çok daha sonra yaratmıştır. Onun bir başlangıcı yoktur ama bizim ve tüm evrenin başlangıcı Tanrı'nın bizi yaratmasıyla olmuştur. Bu başlangıcın ne zaman olduğunu sorma hakkınız elbette var. Ama böyle bir soruya yeryüzünde kesin bir cevap verebilecek hiç kimse yoktur. Bu başlangıcın ne zaman olduğunu öğrensek dahi orada Tanrı'nın zaten var olduğunu görürüz. Çünkü her şeyin başlangıcından önce tanrısal söz vardı. Görüleceği gibi daha bu ilk çarpıcı ayette bile zamansız çağlar öncesiyle karşılaşmaktayız. Ayetin ikinci kısmı şöyledir. Tanrısal söz Tanrı ile birlikteydi. Buradan da açıkça görüleceği gibi tanrısal söz Baba Tanrı'nın kendisinden ayrı ve bağımsızdır. Onun Baba Tanrı olduğunu söyleyemezsiniz çünkü o başlangıçta Tanrı ile birlikteydi. Eğer Tanrı ile birlikteyse o zaman Tanrı değildi diye söyleyenler olabilir. Ayetin üçüncü kısmı bu soruya açıklık getirmektedir. Tanrı neyse tanrısal söz oydu. Bu söz İsa'nın Tanrı olduğunu açık ve kesin bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu ayetin orijinal Yunanca metni bundan çok daha kesin bir görüntü ortaya koyar. Çünkü Yunanca'da cümle içindeki önemli sözcükler vurgulanmak istenen sözcükler tümcenin başında yer alırlar. Burada da böyledir ve bu ayeti şöyle okuyoruz. Tanrı tanrısal sözdü. Böyle bir ifadeyi bundan daha kesin bir şekilde söyleyemezsiniz. İsa Mesih'in Tanrı olamayacağını mı düşünüyorsunuz? Ya da onun tanrılığını hasır altı mı etmek istiyorsunuz? Hayır dostum, hiç kimse onun Tanrı olduğu gerçeğini kamufle edemez. Siz beğenseniz de beğenmeseniz de o Tanrı'nın kendisidir. Yuhanna müjdesinin ilk üç tümcesi bizi zaten sonuca götürüyor. Başlangıçta tanrısal söz vardı. Ve tanrısal söz Tanrı ile birlikteydi ve tanrısal söz Tanrı'ydı. Şimdi de kısaca 14. ayete inmek ve orada bulunan 3 tümceye bakmak istiyorum. Yuhanna 1. bölüm 14. ayette şöyle yazar. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Tanrısal söz beden oldu ve tanrısal söz aramızda yaşadı ve o kayra ve gerçekle dopdoluydu. Yanımızda eski Yunan'ın filozoflarından biri olsaydı 1. ayet üzerinde dururken hiç yanımızdan ayrılmaz, bu konular üzerinde derin düşünceler üretmeye devam ederdi. Ama bu ayette, yani 14. ayete gelince onu yanımızda tutamazdık. Çünkü filozof tanrısal sözün insan bedeni alabileceğini asla kabul etmezdi. Bu ayetin Yunancası çok daha kesin ve öyle inanıyorum ki çok daha doğru bir dilde şöyle yazılmıştır. Tanrısal söz insan bedenine bürünmüş olarak doğdu. Aklımızda bunu şöyle kısaca bir evirip çevirelim bakalım. Burada sonsuzluktan çıkıp gelen ve çıkışı çok eski günlerden olan bir tanrıyla karşılaşıyorsunuz. Bu tanrı aynı zamanda bir bebek şeklini alarak bakire kız Meryem'in rahminde gelişiyor ve yeryüzüne geliyor. Dikkat etmişseniz Yuhanna İsa Mesih'in Beytlehem'de doğuşundan tek bir söz dahi etmez. Niçin söz etmez biliyor musunuz? Çünkü Yuhanna Beytlehem'e sığamayacak kadar çok büyük olan birinden söz ediyordu. Sonsuzluktan çıkıp gelen tanrısal söz. Yeryüzünde insan bedenine bürünmüştü bu tanrısal söz. Lütuf ve gerçekle dolu olarak babadan gelen biricik oğlun yüceliğini gördük. Yuhanna burada başka bir şey söylüyordu. Bu noktada ben doğal olarak şunu söylerdim. Eğer o insan bedeni aldıysa o zaman kendisini kesin bir sınırlamaya tabi tutmuştur. Ama durun, Yuhanna böyle demiyordu. O kayra ve gerçekle doluydu diyordu. Dolu sözcüğü artık üzerine hiçbir şey konulamaz demektir. O tüm tanrılığı kendisiyle birlikte getirmişti ve burada yeryüzünde bulunduğu süre içerisinde kayra ve gerçekle doluydu. Söz aramızda yaşadı sözcüğü 14. ayetteki 3. tümcedir. Buradaki aramızda yaşadı ifadesi o aramızda çadır kurdu sözüyle de açıklanmaktadır. Bizim fiziksel bedenlerimiz içinde yaşadığımız küçük çadırlar gibidir. Bu aynı kavramdan elçi Paulus da şöyle söz eder. 2. Korintliler 5. bölüm 1. ayetti. Biliyoruz ki barındığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış sonsuza dek kalacak bir evimiz vardır. İçinde yaşadığımız bu çadır bir anda yıkılıp ortadan kalkabilecek türden bir çadırdır. Sizler ve ben bu tür çadırlarda yaşadığımız için sonsuzluktan çıkıp gelen Tanrı da insan bedenine bürünerek çadırını aramızda kurmuştur. Bu ayetteki 3. tümce işte böylesine derin ve etkili bir tümcedir. Şimdi bu 3 ifadeyi yeniden bulmak için 18. ayete gidecek ve oradan şu sözleri okuyacağız. Yuhanna 1. bölüm 18. ayette şöyle yazar. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Önce şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmemiştir. Niçin görmemiştir? İsa bunun nedenini Yuhanna 4. bölüm 24. ayette şu sözlerle açıklıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Buradan da anlaşılabileceği gibi Tanrı ruhtur. Bu nedenle de onu hiç kimse görmemiştir. Peki eski antlaşma dönemlerindeki Tanrı'nın insanlara görünmelerine ne diyeceğiz? Şunu hemen belirtelim ki Tanrı eski antlaşma dönemlerinde kendisini insanlara hiçbir zaman gözle görülebilecek bir şekilde göstermemiştir. Peki onu gördüklerini söyleyen peygamberler ne görmüşlerdi? Ne gördüklerini eski antlaşma kayıtlarından açıkça görebiliriz. Örneğin Yakup Tanrı'yı gördüğünü söylemişti ama onun gördüğü asıl şey kendisiyle güreşen Rabbin bir meleğiydi. Bu olay Tanrı'nın kendisine açıkladığı biçimlerden sadece bir tanesiydi ama Tanrı ruh olduğu için Yakup Tanrı'nın kendisini görmemişti. Çünkü İsa Mesih'in de dediği gibi Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Yuhanna 1. bölüm 18. ayette bunu okuyoruz. Biricik oğul. Bu ayetin en iyi Yunanca metni olarak Alman uzman Nestle'nin metni gösterilebilir. Nestle sadece oğlun biricik değil, Tanrı'nın da biricik olduğunu söyler. Bu görüşe ben de katılıyorum. Babanın bağrında olan sözü epey şeyler anlatıyor. İsa Mesih yeryüzüne Tanrı'nın düşüncelerini anlatmak için Tanrı'nın başından çıkıp gelmemiştir. ne de insanlara hizmet edebilmek için Tanrı'nın ayaklarından çıkıp gelmiştir. Burada Tanrı'nın başından ya da ayaklarından söz ederken elbette bunu mecazi anlamda ele almaktayız. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmemiştir. İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde Yuhanna 6. bölüm 38. ayette şöyle söylemiştir. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. İsa Mesih yeryüzüne Tanrı'ya hizmet etmeye gelmişti ve bunu yaparken insanlara da hizmet etmiş oluyordu. İsa Mesih babanın bağrından çıkıp gelmişti. O, Tanrı'nın sevgi dolu yüreğini göstermeye gelen, babanın bağrında bulunup kendisi Tanrı olan biricik oğuldur. 3. Tümce 18. ayeti tamamlıyor. Biricik oğul onu tanıttı. Burada geçen Yunanca sözcük exgesatodur. Ago sözcüğü çıkarmak, yol göstermek, ex sözcüğü ise dışarıya demektir. Buna göre İsa Mesih Tanrı'yı dışarıya, açığa çıkarmıştır. Bundan daha büyük bir şey düşünebilir misiniz? Ay'a ya da Mars'a yapılacak bir yolculuk. Bu gerçekle kıyaslandığında bir hiçtir. Burada sonsuzluğun geçmişinden çıkıp gelen evrenin yaratıcısını, her şeye biçim veren Tanrı'yı insanlar onu görüp tanıyabilsinler diye kendisini dünyaya tanıtırken görmekteyiz. Sevgili dostum, Tanrı'yı tanıyabilmenin tek yolu İsa Mesih aracılığıyladır. İsa Mesih yeryüzüne Tanrı'yı tanıtmaya gelmiştir. Çünkü o Tanrı'nın kendisidir. Bu ayetlerde geçen sözleri burada noktalamak istemiyorum. Bakmak istediğim birkaç önemli nokta daha var. Bu üç gruptaki ayetlerin birinci tümcelerini bir araya getirip nelerle karşılaşacağımıza bir bakmak istiyorum. Başlangıçta söz vardı, söz insan bedeni aldı, Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Tanrı'yı göremezsiniz çünkü o ruhtur. Biz onu görüp tanıyabilelim diye o insan bedeninde bürünmek zorunda kalmıştır. Bizler onun yanına gidemez, onu göremezdik. Bu nedenle o bizim yanımıza gelmiştir. Tanrı'yı bize açıklamıştır. Şimdi de her üç ayetin ikinci tümcelerini bir araya getirelim. Söz Tanrı ile birlikteydi. Söz insan olup aramızda yaşadı. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul. Bunu bir an gözünüzün önünde canlandırın. Tüm melekler onun önünde secde kılıyorlardı. O Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı'nın kendisiydi. Paulus onunla ilgili yazarken şöyle demiştir. Filipeliler 2. bölüm 6. ayetti. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Yani İsa Tanrı olabilmek için bir okula gitmedi. Onun Tanrı olması geç saatlere kadar çalışarak elde ettiği bir başarı değildi. O diplomayla Tanrı olmadı, hayır. O hiçbir zaman Tanrı olmaya çalışmadı. Çünkü zaten Tanrı'ydı. Tanrı'nın öz varlığındaydı. Yeryüzüne gelirken de Baba Tanrı'ya ben yokken sakın yerime kimse geçmesin diye uyarılarda bulunmadı. Hayır. Onun böyle bir söz söylemesine tabii ki gerek yok. Çünkü onun yerini hiç kimse alamazdı. O Tanrı'ydı. Beytlehem'de doğan İsa Nasıra'ya yerleşmiş ve 30 yaşına kadar gözlerden uzak, sıradan biri olarak yaşamıştı. Sonsuzluktan çıkıp gelen Tanrı, Nasıra kasabasına yerleşsin ve orada marangozluk yapsın. Kimin aklına gelirdi bu? Peki Tanrı niçin böyle yaptı? Sizler ve ben Tanrı'yı tanıyabilelim diye. Tanrı'yı tanıyabilmenin tek yolu bu kişiyi, İsa Mesih'i tanımaktır. Çünkü Tanrı'yı bize açıklayabilecek tek kişi, işte babanın bağrında bulunan ve kendisi Tanrı olan biricik oğul İsa Mesih'ti. Şimdi de bu üç ayetteki tümcelere birlikte bakalım. Söz Tanrı'ydı. Biz de onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğulun yüceliğini gördük. Onu biricik oğul tanıttı. O burada yeryüzündeyken bile yine Tanrı'ydı. Lütuf ve gerçekle doluydu. O Tanrı'yı duyurdu. Tanrı'yı görüp tanıyabilelim diye Tanrı'yı bizlere gösterebilen tek kişi odur. Bu kadar açıklamayla yetinmiyoruz. Burada bir şeyi daha görmenizi istiyorum. Bu evreni kaça ayırırsınız? Ve ayırdığınız şeyler nelerdir? Bir defasında uzay araçlarında kullanılan ve yeryüzüne dönüşlerinde gerekli olan koruyucu zırhların diz aynası olan bir mühendisle birlikte yemek yiyordum. Kendisi işi konusunda uzman bir bilim adamıydı. New Jersey'de birlikte yemek yerken bana, biliyor musun dedi, bu evren sadece 3 şeyden oluşuyor. Öyle inanıyorum ki Tanrı bunların her birine parmağını basmış. Çünkü nereye bakarsak bakalım, her şeyde Tanrı'nın özgün niteliğini, üçlü birliğini görüyoruz. Sonra sözlerine devam ederek ne demek istediğini açıklamaya başladı. Evren üç unsura, zamana, yere ve maddeye ayrılmıştır. Bunun dördüncüsü yoktu. İlginç olan şuydu ki bizim bu evrende bildiğimiz her şey yer, zaman ve madde unsurları içerisinde yer alıyordu. Sonra zaman kendi içerisinde üçe bölünüyordu. Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman. Bunun dördüncüsü yoktur. Peki ya yer nasıldı? Yerde uzunluk, genişlik ve yükseklik olmak üzere üç unsurdan oluşuyordu. Bunun dördüncü bir yönü yoktu. Bunun gibi madde de enerji, hareket ve fenomenden oluşur. Bunlar üç unsurun üçer unsurlarıdır. İçinde yaşadığımız evren üçlü birliğin izlerini taşımaktadır. Şimdi ise Tanrı'nın beden alma konusunun bu gözlemde nasıl göründüğüne bakmak istiyorum. Birinci ayette gördüğümüz zamandır. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi der. Yer nedir? Söz beden alıp aramızda yaşadı. Söz beden alıp yere geldi. Nereye? Betlehem denen küçük bir kasabaya. Yeryüzü dahi onun için çok küçük bir yerdi. Buna rağmen o geldi ve aramızda çadır kurdu. Biz de onun yüceliğini lütuf ve gerçekle dolu olarak gördük. Madde olarak baktığımızda Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Tanrı madde halini aldığı insan biçimine girdiği için insanlar onu görüp tanıyabilirlerdi. Tanrı'nın insan bedenine bürünmesi konusuyla ilgili zaman, yer ve madde özellikleri bunlardır. Şimdi bunların her birini üçe bölerek incelemeye devam edelim. Geçmiş zaman, başlangıçta söz vardı. Şimdiki zaman, söz beden oldu. Bugün söz beden olmuştur. Gelecek zaman, hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmemiştir. Elçi Paulus yaşamının son günlerinde şöyle demişti. Filipeliler 3. bölüm 10. ayetti. Ölümünde onunla özdeşleşerek, onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Bu gelecekte olacaktır. Onu gelecekte bütünüyle bileceğiz. Bugün sınırlı biliyoruz çünkü ölümlüyüz. Ama o zaman onu olduğu gibi bileceğiz. Şimdi de uzunluk, genişlik ve yükseklik unsurlarıyla yer konusuna birlikte bakalım. Uzunluk, başlangıçta söz vardı. Genişlik, o yeryüzüne geldi ve insan bedeni aldı. Yükseklik, hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmemiştir. Onu babanın bağrında bulunan ve kendisi Tanrı olan biricik oğul tanıttı. Maddeyi oluşturan unsurlara gelince enerji, hareket ve fenomen. Enerji, başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı ile birlikteydi. Enerji budur. Bu evren nasıl ortaya çıktı? Tanrı söz söyledi ve öylece oluştu. Düşünen her insan bu soruyu kendisine sormalıdır. Evrim teorisinin popüler olmasının nedeni budur. Çünkü bu teori doğal insana evrenin nasıl ortaya çıktığı konusunda bir açıklama sunmaktadır. Eğer siz de düşünen biriyseniz evrenin nasıl ortaya çıkmış olabileceği konusunda bazı düşünceleriniz olmalıdır. Evren nereden ortaya çıktı? Ben neden geldim? Yaşam ve var olanların hepsi nasıl var oldular? Bu soruların yanıtı bu ayetlerde yatmaktadır. Başlangıçta söz vardı ve Tanrı konuştu. Yapılan ilk iş buydu. Tanrı söz söyleyince, tanrısal söz konuşunca bu sözlerde enerji bir yolla maddeye dönüşür. Atomun bölünmesi nedir? Bilir misiniz? Atomun bölünmesi, parçalara ayrılması, maddenin enerjiye geri dönmesi demektir. Pat ve bir anda madde kaybolur. Yaratılış olayı enerjiyle başlamıştır. Başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Hareket. Hareket söz konusu olduğunda ise söz beden aldı. Göklerin yüceliğinden çıkıp gelerek yeryüzünde insan bedenine büründü. Fenomen yani olay, bu dünyadaki en büyük fenomen İsa Mesih'tir. Antik çağlarda ya da günümüzde yaşanan hiçbir olay Tanrı'nın insan bedenine bürünmesi olayı ile karşılaştırılabilecek kadar büyük değildir. Çünkü bu olayda Tanrı insan bedenine bürünmüş bizden biri olmuştur. Dünya tarihinde bundan daha büyük bir olay gösterebilir misiniz? Hayır. Bu sözler her birimizden çok daha büyük sözlerdir ama büyük oldukları kadar da basittirler. Bu sözleri okuduk. Belki bazılarımız bu sözleri ezberlediler ama hiç kimse bu sözlerin derinliğini ortaya çıkarabilecek yeterlilikte değildir. Başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. Yuhanna 1. bölüm 14 ila 18. ayetler arasında bunlar yazmaktadır. Bu üç ayet büyük temel taşlarıdır. Şimdi de bu ayette ilişkili olan diğer ayetlere birlikte bakalım. Yuhanna 1. bölüm 3. ayet. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı diye yazar. Rab İsa Mesih yaradandır. O sadece Beytlehem'de doğmadan önce var değildi. Ama Beytlehem'in de içinde bulunduğu tüm evreni, görünen görünmeyen her şeyi o yaratmıştı. Var olan her şey onun aracılığıyla yaratılmıştır. Var olanlardan hiçbirisi onsuz yaratılmamıştır. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette ise yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı diye yazar. Şimdi burada başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Yeryüzünün en basit iki şeyi ile yaşam ve ışıkla. Yaşam Yunanca'da zoe sözcüğü, ışık ise fos sözcüğüdür. Zoe sözcüğünden türetilerek yapılmış olan sözcükler arasında zoolojiyi sayabiliriz. Fos sözcüğünden de fotoğraf türünden ışıkla ilişkili sözcükler türetilmiştir. Bu iki şeye de kesinlikle gereksinim duyarız. Yaşam etrafımızda, çevremizde gördüğümüz, yaşadığımız bir olaydır. Bir ormana gittiğimizde de yaşamın başka bir boyutuyla hayvanlar ve bitkiler alemiyle karşılaşırsınız. Yaşam her gördüğünüz yerde sizi selamlar. Peki ama yaşamı açıklayabilir misiniz? Magazin ve paparazzi programlarında insanların yaşamın kaynağını keşfettiğine ilişkin haberler duymaktayız. Haberin sonuna yaklaştığımızda hiç de yaşamın kaynağını keşfetmediklerini öğrenirsiniz. Neymiş? Yaşamın kaynağına biraz yaklaşmışlarmış. Yeşil bir yaprağı mikrofonun altına tutmuşlar. Yaprak hücrelerinden birini ölü bulmuşlar. Bir diğeri ise canlı. Sonra hücreler bölüne bölüne bitki gelişmeye büyümeye başlamış. Niçin? Gayet doğal. Yaşam her zaman kendini yeniler, gelişir, büyür. Yaşam olan yerde hareket, canlılık, gelişme ve büyüme vardır. Diğer yaygın olan şey ise ışıktır. Peki ışık nedir? Işığın ne olduğu konusuyla ilgili olarak Arvin Moon'un yaptığı açıklamaları büyük bir ilgiyle dinlemişimdir. Ve konuyla ilgili şimdiye kadar duyduğum en iyi açıklama onunkisiydi. Ama sözlerini tamamladığı zaman bile ben ışığın bir gerçek olup olmadığından ya da kesildikleri halde yol alabilmelerinden bir dalga olup olmadığından emin değildim. Bazı ışık türleri dalgaları durdurabilen nesneler arasından geçebilmektedir. Böylesine garip bir şeydir ışık. Görüleceği gibi burada yaşamda karşılaştığımız en temel ve bize basit görünen kavramları ele aldığımız halde tüm bilimsel çalışmalar ve ulaştığı aşamalar içerisinde insanlar bu kavramlarla ilgili çok az şey bilmektedirler. Yaşam ondaydı, tüm yaşam İsa Mesih'tedir. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı diyor bize Yuhanna 1. bölüm 4. ayet. Sizler ve ben ruhsal anlamda karanlık olan bir evrende yaşıyoruz. İşin aslına bakılacak olursa evren belirli bir dereceye kadar fiziksel karanlık içerisindedir de. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu diyor Yaratılış 1. bölüm 3. ayetti. Ve şehir sokaklarındaki elektrik direkleri benzerliğinde evrende gördüğümüz bu ışık kümeleri oluşuverdi. Güneş sisteminden dışarıya çıkıldığı anda karşılaşılacak karanlığın tüyler ürpertici ve çok korkunç olduğu söylenmektedir. Üzerinde yaşadığımız yer küremiz karanlık bir evrenin içerisinde yer almaktadır. Ama bu karanlık dünyamızda bulunan ruhsal karanlığın yanında çok daha parlak kalır. Güneş batıp gittiği zaman ülke üzerine fiziksel bir karanlık çöker. Ama ülkede yaşanan ruhsal karanlık ise kesintisiz olarak 24 saatten az değildir. Bu karanlık fiziksel karanlıktan çok daha korkunçtur. İnsan Tanrı'yı tanımıyor. Tanrı'ya karşı isyan ediyor. Tanrı'yı görmesine engel olan günah içerisinde yaşıyor. Rab İsa Mesih'te ise yaşam vardır. Ve bu yaşam insanların ışığıdır. Gerçekten o, insan yüreğindeki ışığı yakabilecek olan tek kişidir. Yeni doğuşu olmayan bir insanın içerisinde ruhsal bir yaşam yoktur. İsa Mesih'i o kişiyi anlattığımız halde onun ben bunu hiç anlamıyorum demesinin nedeni budur. Kişinin ruhsal yaşamı olmadığı için İsa Mesih'le ilgili gerçekler ona yabancı geliyor ve ruhsal gerçekleri anlayamıyor. Yuhanna 1. bölüm 5. ayet ise ışık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi diye yazıyor. Bazı tercümeler bu ayeti şöyle çevirirler. Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir. Kitab-ı Mukaddes'in eski tercümesinde de bu ayet şu sözlerle anlatılır. Nur karanlıkta parlar ve karanlık onu anlamadı. Burada geçen fiil Yunanca'da katelaben fiilidir ve anlam olarak alt etmek, yere çalmak, yenmek anlamındadır. Buna göre karanlık hiçbir zaman ışığı alt edemez, ışığı yenemez. Bu anlamda karanlıkta bulunan insanlar da ruhsal gerçekleri anlayamaz, göremezler. Birisi şöyle bir tanıklık verdi. Mesih'e iman etmezden önce koyu bir karanlıktaydım. O zamanlar niye göremiyordum bilmiyorum. Aslında böyle bir soru sormana hiç gerek yok kardeşim. Çünkü karanlıktaydın. Karanlıkta olduğun için görmüyordun. Karanlıkta olduğun için ruhsal gerçekleri anlayamıyordun. Bu kadar basit. Ama durum fiziksel ışık ve karanlık konularında biraz farklıdır. Örneğin, Karanlık bir odaya giriyorsunuz ama elektrik düğmesine basar basmaz lamba yanıyor ve karanlık kayboluyor. Bütün bu olay bir anda olup bitiyor. Işık olduğu sürece karanlığı göremiyorsunuz. Ama ışığı söndürür söndürmez oda yeniden karanlık oluveriyor. Bunun nedeni ışıkla karanlığın aynı anda aynı yerde bulunamaz olmalarıdır. Fizik yasaları içerisinde ışıkla karanlık aynı anda aynı yerde bulunamaz. Ama ruhsal ışık ve ruhsal karanlık aynı yerde bir arada bulunabilmektedir. Bazen bir evde eşlerden birisi imanlıyken diğeri henüz iman etmemiş olabiliyor. İsmen bir Hristiyan da kendisine İsa'yı anlatan bir inanlıya şöyle sesleniyor. Ne yani biz Hristiyan değil miyiz? Benim soyum sopum hepsi Hristiyandır. Çocukken vaftiz bile olmuşum. Şimdi gelip bize İsa'yı anlatmanın ne alemi var? Biz İsa'yı zaten biliyoruz. İşte bu durumda hem karanlığı hem de aydınlığı bir arada görebiliyorsunuz. Ama karanlık ışığı bir türlü anlayamıyor.